Süleyman'ın Özdeyişleri 13. bölüme geldik. Yaşam hakkında bazı harika ilkeleri öğrendiğimiz bu bölüme devam ediyoruz. 1. ayette bilge kişi terbiye edilmeyi sever. Alaycı kişi azarlansa da aldırmaz diyor. Süleyman peygamber Davut'un en sevdiği oğlu olmadığı halde Süleyman hiç olmazsa babası Davut'u dinlemişti. Babasının talimatlarını dinleyen bilge çocuğa bir örnek oluşturuyordu. Süleyman'ın oğlu Rehovam dinlemeyi istemeyen alaycıya örnektir. Rehovam bizler için bu özdeyişlerin birçoğunda gördüğümüz karanlık yön ya da olumsuz yöne örnek olmaktadır. Ama kutsal kitapta bulabileceğimiz başka örnekler de vardır. İyi insan ağzından çıkan sözler için ödüllendirilir. Ama hainlerin soluduğu zorbalıktır. Dilini tutan canını korur ama boş boğazın sonu yıkımdır diyor 2 ve 3. ayetlerde. Günümüzde çok dedikodular yapılmaktadır değil mi? Bunlar akılsızca sözlerdir. Açık saçık olmanın sınırındadırlar. Çifte anlamlı şeyler söylenmektedir. Çifte anlamlı fıkralar ve şakalar günümüzde Hristiyan yani Mesih inanlıları çevrelere bile girmektedir. Ve girdiklerinde hep cinsel konularda olmaktadırlar. Bu insanlardan birçoklarının seks konusunda kurslara katıldıklarına dikkat ettim ve sonra da evliliklerinin yıkıldığını duyuyorum. Koca başka bir kadınla giderek karısını terk etmiştir ve hep bu tür şeyler. Dostum, bu sorunun büyük bir kısmının böyle sınırda yaşama ve sınırda konuşmanın sonucu olduğuna inanıyorum. Burada uyarladığımız şey budur ve genç adama bu konuda dikkatli olması söylenmiştir. Haberci Pavlos'un Selaniklilere bunu söylediğini hatırlayacaksınız. Rabbin gelmesini bekliyoruz diyerek çalışmayı bırakan bazı dindar kişiler vardı. Pavlos, çalışmak istemeyen yemek de yemesin demişti. Çalışmak istemeyen insanlara bedava yemek dağıtmayalım. Hepimizin çalışması gerekir. Ve Rabbin geleceğine gerçekten inanıyorsanız, bu sizin daha iyi ve daha çok çalışan biri olmanıza neden olacaktır. Doğru kişi yalandan nefret eder, kötünün sözleri ise iğrençtir, yüz karasıdır. Doğruluk dürüst yaşayanı korur, kötülük günahkarı yıkar. 5 ve 6. ayetler. Bu insanın içindeki gerçekten söz eder değerli dinleyicilerimiz. Bu pratik doğruluğun zeminidir. Tanrı sahte olandan nefret eder, ona dayanamaz. Tanrı çocuğu yaşamındaki günahları görmeli ve onları ele almalıdır. Eski doğamız yalan söylemeye yatkındır. Yalan söylemek bize doğal gelir. Tanrı bundan nefret ettiğini ve bu tür şey hakkında gerekeni yapacağını söyler. Kimi hiçbir şey yokken kendini zengin gösterir, kimi serveti çokken kendini yoksul gösterir diyor Süleyman peygamber Özdeyişler 13:7'de. Burada hepimizin sahip olduğumuz eski benliğe bir örnektir. Eğer fakirsek etrafımızdakilere ayak uydurmak için fazlasıyla açılırız. Gerçekte sahip olduğumuzdan çok daha fazlasına sahipmiş gibi yaparız, davranırız. Bazı insanlar buna gerçekte güçleri yetmediği halde sırf başka insanları etkilemek için Mercedes kullanırlar. Ya da buna benzer şeyler. Bazıları güçlerinin yetmediği bir mahallede otururlar. Diğer yandan gerçekte çok zengin olan ama her zaman ne kadar fakir olduklarından söz eden insanlar da vardır. Tanıdığım çok zengin bir inanlı vardı. Ama büyük bir olasılıkla herkesten daha az verdi. Her zaman fiyatların yüksekliğinden ve her şeyin ona ne kadar mal olduğundan söz ediyordu. Ve eğer durum düzelmezse parasız kalacağını söylüyordu. Her iki taraf da Rab için iğrençtir. Çünkü her ikisi de ikiyüzlülüktür. Yapmamız gerekmediği bir şekilde numara yapmaktır. Diğer insanlarla rekabete girmemiz gerekmez. Buna karşın onları tanımıyormuş gibi yapmamız da gerekmez. Onlara komşularımız gibi davranmamız ve sonra da kendi olduğumuz gibi olmamız gerekir. Doğruların ışığı parlak yanar, kötülerin çırası söner diyor Özdeyişler 13 ayet 9'da. İsrail'in kralları üzerinde yapılan bir incelemede bu ilkeye dikkat çekmiştim. Kuzeydeki krallıkta nesiller sırayla kral olmuşlardı. Sonra birdenbire sık sık da öldürülerek şiddet dolu bir biçimde yok edildiler. Bu Tanrı'nın kötülerin çırası söner sözüne bir örnektir değerli dostum. Bu dünyada bu tekrar ve tekrar gerçekleşir. Hitler'in sonu hoş bir son değildi ve Stalin'in sonu da belli ki hoş değildi. 10. ayet, kibirden ancak kavga çıkar, öğüt dinleyense bilgedir. Bir grupta, bir mahallede, bir kilise ya da kilise grubunda çekişme bulduğunuzda bunun temelinin gurur olduğu görülecektir. Kökü her zaman böyledir. Birisinin söylemiş olduğu gibi kavga etmek için iki kişi gerekir. Her zaman. Havadan kazanılan para yok olur, azar azar biriktirenin serveti çok olur. 11. ayet. Bu da sonsuzluğun ışığı altında bakılması gereken bir başka özdeyiştir. Bu özdeyişin yanına koymamız gereken ölçüt sonsuzluktur dostum. Birçok zengin adam belli ki kendi çocuklarının akılsız olduğunu biliyordu. Bu yüzden mallarını vakıflar aracılığıyla onlara belirli bir şekilde tesis edip etraflarına yasal zincirler koyarak çocuklarının ona erişmelerini engellemiştir. Düzenleme çocukları geliri alıp onunla yaşayabilecek ama ana mala dokunamayacak şekilde yapılır. Bunun sonucu olarak günümüzde ceplerinde kuruş olmayan birçok zengin çocuğu bulunur. Para kazanmak için bir işte nasıl çalışılacağı konusunda hiçbir fikirleri yoktur ama buna karşın çok büyük zenginliklerin mirasçılarıdırlar. Bu zenginlikler onların ana mala dokunamayacakları şekilde korunmuştur. Eğer dokunabilselerdi, onu akılsızca harcayıp ziyan ederlerdi. Bu özdeyişe sonsuzluğun ışığında bakılması gerekmektedir. Gerçek zenginlikler nelerdir? Zenginlik gerçekten nedir? Hisse senetleri ve bonolar mıdır? O kişinin bir gün bunları kaybedeceği kesindir. Ölüm onları gerçek sahiplerinden almıştır. Kimse gelip onları çalmamıştır. Adam kendisi ölüp gitmiştir. Ölüp onları bırakmıştır. Ve bugün de o hisse senetleri ve bono sahiplerinin başına aynı şey gelecektir. Ertelenen umut hayal kırıklığına uğratır, yerine gelen dilekse yaşam verir diyor Özdeyişler 13 ayet 12'de. Olmayan bir şey için umut etmeyi sürdürebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Bu insanın kalbini hasta eder. Tanrı'nın yaşamlarımızdaki isteğine ayak uydurmamız gerekmesinin nedeni budur. Çünkü yaşamlarımızda hiçbir zaman gerçekleşmeyecek birçok şeyi umut ederiz. Tanrı'nın bizi koymuş olduğu durumun gerçekliğini kabul etmek ne kadar daha iyidir. Uyarılara kulak asmayan bedelini öder, buyruklara saygılı olansa ödülünü alır. Bilgelerin öğrettikleri yaşam kaynağıdır. İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır. Sağduyulu davranış saygınlık kazandırır. Hainlerin yoluysa yıkıma götürür diyor Özdeyişler 13-15. Ayetler arasında. Süleyman peygamberin özdeyişleri boyunca doğrulukla kötülük arasında bir tezat görülebilmektedir. Tanrı gururdan nefret eder değerli dostum. Evet, Tanrı gururdan nefret eder. Şeytanın düşmesinin nedeni de gururdu. Tanrı gururdan nefret eder, yasasızlıktan nefret eder, ikiyüzlülükten nefret eder. İnsan doğamızdan kaynaklanan bu durumu hiç kullanamaz. Tanrı'nın eski doğamızda yaptığımız hiçbir şeyi kabul etmeyeceğinin nedeni budur. Onun için kabul edilebilir olan tek şey sadece onun, yani Tanrı'nın bizim yeni doğamız aracılığıyla yapabilecekleridir. Rab benim eski doğamı cennete almayacaktır. Ondan kurtulunca çok mutlu olacağım. Cennette siz ve ben dostum. İçimizde var olan bütün günahları oluşturan o eski duadan sonsuza dek ayrılacağız. Tanrı ne istediğini Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirir. Yeşaya 62:2'de çok açık bir şekilde Tanrı bildirir ne istediğini. Bakın ne diyor? Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden korkana, titreyen kişiye değer veririm. Eğer Tanrı tarafından kabul edilmeyi istiyorsak, hepimizin ona gelme biçimimiz bu olmalıdır. Gururla gelemeyiz ve onun sözünü ya da buyruklarını küçümsemeye cesaret edemeyiz. Özdeyişler 13 ayet 17. Kötü ulak belaya düşer, güvenilir elçi ise şifa getirir. Bir ülkenin bazı milletvekillerinin homoseksüel olduklarını okumuştum. Düşman bunu öğrendiğinde bu onların bu kişileri kullanmalarını mümkün kılar. Aynı şey alkol konusunda zayıflıkları olan kişiler için de geçerlidir. Kötü ulak belaya düşer. Hükümetimizde ahlak standartları çok yüksek kişilere ihtiyacımız vardır dostum. Evet, ülkemizde, hükümetimizde, aslında bütün dünyada, dünya siyasetinde, hükümetlerinde ahlak standartları çok yüksek olan kişilere ihtiyacımız vardır. Bir adamın içip içmediği önemlidir. Ben hükümetin yüksek düzeylerindeki kişilerin alkol kullanmalarını trajik buluyorum. Sanıyorum günümüzde ulus olarak sorunumuz bu. Çok basit görünen bu temel özdeyişlerin bireyler ve ulus olarak yaşamlarımızda çok önemli olduğunu görmemiz gerekir. Oğlundan değneği esirgeyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder. Özdeyişler 13 ayet 24. Oğlundan disiplini esirgeyen, oğlundan düzenceyi esirgeyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder, düzenceye koyar. Bu gerçek çocuk psikolojisidir dostum. Günümüzde Tanrı çocuklarına da aynı şey söylenmiştir. Ey çocuklar, Rab yolunda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Ama anne babalara, ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın denilmiştir. Yani kızgın olduğunuzda ya da yüksek sesle konuşurken onları dövüp disiplin etmeye çalışmayın. Çocuğunuzla sakin bir şekilde oturup konuşabileceğiniz ve ona neden disiplin edildiğini anlatabileceğiniz bir zamanı bekleyin. Bu çok önemlidir. Benim babamın disiplininin bu kadar iyi olmasının nedeni buydu. Genelde yaptığım şeyin üzerinden bir gün geçmeden beni terbiye etmezdi. Ve birkaç kez yaptığımın yanıma kar kaldığını sanmıştım ama kalmamıştı. Benimle gayet sakin bir şekilde ilgilendi ve yaptığı şeyi kızgın olduğu için yapmadığını biliyordum. Tanrı sözü, oğlundan değneğini esirgeyen, oğlunu düzenceye koymayan onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünün önemli bir bölümüdür. Burada Tanrı'nın bilgeliğinin küçük cümlelere damıtıldığını görüyoruz. Bunların kutsal kitapta adı geçen bireylere uyuşunu da görüyoruz. Ve bunlar tanıdığımız insanlara ve size ve bana da uymaktadırlar. Bilge kadın evini yapar, ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar diyor Özdeyişler 14. bölümün 1. ayeti. Bilge kadın evini yapar. Bu evin fiziksel yapımından söz etmemektedir. Bence Sara evini yapan örnek bir kadındı. Bir atanın karısıydı ve İsrail evini bina etti. Bu açıdan dedim, bu evin fiziksel yapımından söz etmiyor. Musa'nın annesi Yakovet'in de evini yaptığını söyleyebiliriz. Yabancı bir ülkede köle olduğu halde oğlunu kurtarmak için onu sakladı. Onu gözünün önünden ayırmadı ve sonunda Firavun'un kızının hizmetinde onun süt annesi oldu. Musa'ya Rabbi ve Rabbin İsrail'e vaadini öğreten oydu. Harika bir anneydi ve evini yaptı. Ama diyor, ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar. Kutsal kitapta birkaç kadın bunu yaptı. Kötülüklerinden ötürü yapmış oldukları ev mahvoldu. Size özel bir parça okumak istiyorum. Ahazya 22 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de bir yıl krallık yaptı. Annesi Omri'nin torunu Atalya'ydı. Ahazya da Ahav ailesinin yollarını izledi. Annesi onu kötülüğe itiyordu. Bunu Eski Antlaşma'dan 2. Tarihler 22. bölümde okuyoruz. Annesinin öğütleri Ahav'ın evini gerçekten de alçalttı. Bu gerçekten de doğru bir özdeyiştir. Bunları yaşamın laboratuvarlarına alıp bugün bile doğru olduklarını görebilirsiniz. Kişisel günahları yuvalarını mahveden birkaç kadın tanıyorum. Doğru yolda yürüyen Rab'den korkar, yoldan sapan Rabbi hor görür. Özdeyişler 14 ayet 2. Bu bize değerli dostum, hayatımızın Tanrı ile olan ilişkimizi ortaya koyacağını söylemektedir. Elçi Yuhanna bizlere, Tanrı'da yaşıyorum diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir dedi. Yaşayışımız tıpkı Rab İsa'nın yaşamında olduğu gibi babaya itaat içerisinde olmalıdır. Samuel'in bu konuyu Kral Saul'un önüne açıkça yatırdığını hatırlayacaksınız. İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek koçların yağlarından daha iyidir dedi. 1. Samuel 15-22. Söz dinlemek her tür kurbandan, sözü önemsemek koçların yağlarından daha iyidir. Önemli olan şey, değerli dostum, Rabbe itaat etmektir. Rabbin yolundan gitmek, onun sözlerine uymak ve bu sözlere itaat etmektir. O olmadan dininiz yapmacık ve sahtedir. O olmadan inancınız yapmacık ve sahtedir. Ahmağın sözleri sırtına kötektir ama bilgenin dudakları kendisini korur diyor 3. ayet. Bu bana Davut peygamberle Golyat'ı hatırlatıyor. Ahmağın sözleri sırtına kötektir. Bu Golyat'ı sunan bir resimdir. Filistinlilerin şampiyonu olarak epey böbürlendi, gururlandı. Kendini Kaf Dağı'nda gördü. Davut peygamber onunla dövüşmek için gönüllü olduğunda Golyat şu şekilde karşılık verdi. Ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun diyerek kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi. Bana gelsene, bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. Ama bilgenin dudakları kendisini korur. Şimdi Davut'un yanıtına dikkat edin. Davut şöyle dedi. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Bense meydan okuduğun, yaşayan Tanrı'nın, İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Özdeyişler 14 ayet 4'te şöyle diyor. Öküz yoksa yemlik boş kalır. Çünkü bol ürünü sağlayan öküzün gücüdür. Bu çok ilginç bir özdeyiştir. Kutsal kitabın birkaç yerinde öküz bizlere bir örnek olarak kullanılmıştır. Ayrıca öküz kurban edilen bir hayvandı. Mesih'in kurbanını temsil ediyordu. Öküz güçlü bir hayvandır. Hatta o zamanın traktörü ya da ailelerin kullandığı sedan marka araba gibiydi diyebiliriz. Pazara gitmek ve tarlalarını sürmek için öküzleri kullanıyorlardı. Yemliğinin temizlenmesi gerektiğine göre epey kirli bir hayvan olduğunu sanıyorum ve bu hoş olmayan bir işti. Çünkü öküz büyük bir hayvandı. Tabii ki yemliği temizlemekten kurtulmanın yolu öküzden kurtulmaktır. Öküzden kurtulmak onlara temiz bir yemlik verecekti ama o zaman öküzün kuvvetinden yoksun kalacaklardı. Bu bizler için büyük bir ruhsal derstir. Bazen bizler kilisedeki sorunları çözmeye çalışırız. Yani inanlılar topluluğundaki sorunları çözmeye çalışırız. Ve kilisedeki bölünmeleri öküzü kovarak temizlemeye çalışıyoruz. Kilisede, yani inanlılar topluluğunda sık sık kilisede kutsal kitap öğretisi olmasında ısrar edenlerden kurtulmaya çalışan beyaz karıncalar kadar meşgul ve onlarla aynı sonucu oluşturan bir grup bulunur. Yemliği temizleyeceklerini düşünürler. Bu yüzden de öküzü atarlar. Bunun birçok kilisede olduğuna inanıyorum. bir süre sonra sabanı çekenin öküz olduğu ortaya çıkar. Parasal olarak katkıda bulunanlar onlardı. Müjdecileri yollayanlar onlardı. Faturaları ödeyenler onlardı. Bu yüzden insan temizlik yapmadan önce Rabbin işindeki öküzlerin kimler olduğunu öğrenmek çok çok önemlidir. Doktor Vernon McGee şöyle diyor. Harika bir Mesih inanlısıyla golf oynuyordum. Kutsal kitap öğreti programımıza parasal yardımda bulunuyor. Çünkü kutsal kitabın öğretilmesi gerektiğine inanıyor. Birlikte harika bir paydaşlığımız oluyor ama birçok konuda aynı görüşte değiliz. Golf oynarken dikkatimi oyunda toplamayı severim. O benimle her zaman işim hakkında konuşuyor. Neden şöyle yapmıyorsunuz, neden böyle yapmıyorsunuz diyor. Bazen bu beni biraz rahatsız ediyor. Ondan kurtulabilirim. Böyle yaparak yemlik temizlenir ama öküze atmış olurum. Bana verdiği öğütlerin çoğunda haklı olan bir arkadaşı kaybetmiş olurum. Ve Tanrı sözünü vermekte benimle birlikte sabanı çekiyor bu kardeş. Öküz atarak yemliği temizlemek ne kadar akılsızca bir şey olurdu. Öküz yoksa diyor Süleyman Peygamber de yemlik boş kalır çünkü bol ürünü sağlayan öküzün gücüdür. Güvenilir tanık yalan söylemez, yalancı tanıksa yalan solur. Özdeyişler 14 ayet 5. Rab İsa'ya sadık ve gerçek tanık denilmişti. Bizlerin de bu tür tanıkları olmamız gerekir. Yani sadık ve gerçek olmamız gerekir. Günümüzde Mesih için bir tanık olma konusunda çok şey duyuyoruz. Mesih için nasıl tanıklık edilmesi gerektiği konusunda kurslar veriliyor. Dışarı çıkıp insanların kapılarını çalıp onlara kurtarıcıdan bahsetmenize yardım edecek bir kursa gidebilmek harika bir şeydir. Ama sadık tanık ve yalancı tanık olmak üzere iki tür tanık olduğunu unutmayın. Birisine İsa'nın kurtardığını, koruduğunu ve tatmin ettiğini söylediğinizde doğruyu söylüyor musunuz? Tabii ki bu gerçek dersiniz. Evet, gerçekler doğru ama bunun doğru olduğunu kendi yaşamınızda, kendi hayatınızda kanıtladınız mı? Yoksa sahte bir tanık mı oluyorsunuz? Güvenilir tanık yalan söylemez. Yalancı tanıksa yalan solur.